Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve programımızın da ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Bu okumalar neticesinde gönlünüze ve gündeminize günümüz problemlerini taşımış ve bu günümüz problemlerinin çözümlerini bir nebze de olsa iletmiş oluyoruz. Hocamızdan dinlemiş oluyoruz. Hocamızın buradaki meselelere dair bakış açısını, hayata dair tecrübeleriyle birleştirdiği çözüm yöntemlerini tabii ki Kur'an ve sünnet çerçevesinde sizlerle buluşturmuş oluyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu vesileyle sizleri kelam-ı hürmetle selamlıyorum efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
Sağ olun. Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Bugün yeni bir bahse giriyoruz hocam. Geçen haftalarda ilimcilik prensibini konuştuk. İlmin bir Müslümanın dünyasında nerede durur? Bir Müslüman ilim noktasında bakış açısının nasıl olması gerektiğini anlatmıştık birkaç program. Bugün de akılcılık yani rasyonalizm prensibini işleyeceğiz. Biz Müslüman olarak akılla mı hareket etmeliyiz yoksa duygularımızı ön plana çıkartmalı mıyız? Veya akıl nereye kadar gelir? Nereden sonra duygu devreye girer? Bunları inşallah bu program, bu prensibi konuştuğumuz programlar boyunca konuşmuş olacağız diyeyim. Sözü size bırakayım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Burada tabii bu konu başlığımız bizim akılcılık olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sair dildeki adı rasyonalizm. Prensip olarak da insanın aklını öne alma, akılcılık sunma, aklı öne geçirme anlamları taşıyor. Tabii burada akıl insanı diğer varlıklardan üstün kılan ve aynı zamanda onu diğer varlıklardan ayıran ve o şahsa sorumluluk yükleyen, onu temyiz gücünü sahip kılan, onun temyizini ortaya koyan, düşünme ve anlayış kabiliyetlerinin aslında geliştiği melekenin karşılığına denk geliyor. Yani akıl Allah tarafından insana bahşedilmiş, nimet olarak verilmiş bir düşünme gücünün karşılığı aslında. Tabii Allah-u Teala bu aklı kalbi teslimiyeti sağlamak üzere bir anahtar olarak veriyor. Yani insan aklı aslında Cenab-ı Hakk'a kul olma yolunda, Cenab-ı Hakk'a iman noktasında takvayı, kalbi kıvamı yakalama adına kullanılması gereken bir argüman diyelim, bir alet diyelim, bir mekanizma akıl. Tabi burada ilahi hakikatler karşısında arayışta bulunacak. Bu yüzden akıl, tefekkür, taakkul, tefekkür gibi kullanımlarla Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bize zikrediliyor. Bu zikirlerin tamamına baktığımızda asıl gayenin marifetullah olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ı tanıma, Cenab-ı Hakk'ı anlama, Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmasındaki muradın karşılığında insanın sorumluluklarını, mesuliyetlerini bilme hali ve bu varoluş sebebini anlamlandırıp kul olarak ona meyletmenin karşılığına denk geliyor. Tabii bu iki bağlamda karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi rasyonalizm diye bir izim haline gelmiş olan insanların bu düşünme sistemiyle oluşturmuş olduğu iddiaları bina ettiği bir sistem var. Rasyonalizm diye karşımıza çıkan. Bunun karşılığı nedir? Nereye denk geliyor? Bunu kısaca izah edelim. Akıl, ardından da akılcılığın İslam'da tekabül ettiği yer nedir? Onu konuşalım. Tabi burada rasyonalizm diye karşımıza çıkan bu felsefi diyelim, düşünme sisteminin, yani akılcılık dediğimiz sisteminin aslında duyu organlarının dışa bırakılması, duyu organlarının terk edilmesi, burada hissiyat da bunun içerisinde ve tecrübenin içerisinde yer almadan bilginin doğruluğunun sadece tabi duyum ve deneyim dedikleri halin karşılığı bu. Yani duyu organlarına duyum, deneyime de tecrübe karşılığı veriyoruz. Tabi bilginin doğruluğunu bunlar dışında zihinde temellenen ve insana göre ya da egöreliğine tabi kılınan bir kaynaktır akıl. Burada doğru bilgi sadece akıl ve düşünceyle elde edilenin karşılığıdır. Yani burada tabi kimin aklı ve hangi aklın karşılığı olduğu soruları bunlar cevap bulmuyor. Ya da kişiden kişiye, felsefi görüşten görüşe ya da savunulan o mekanizmaya, izim neyse onun adı, ona göre şekil alıyor, isim alıyor. Burada kesin bilgi ve doğru bilgi dediğimiz hal ancak akıl ve düşünceyle elde edilir. Bunun dışında da matematik gibi sayılarla ifade edilen, felsefe gibi, işte uzay gibi, fizik gibi bilgilerin karşılığına bunlar akılcılık, rasyonalizm karşılığı veriyorlar. Burada biraz önce söylediğimiz gibi deney ve tecrübe bilgi asla kabul edilmez. Bu sebeple geçmiş bilgilerin, yani tecrübeye dair olan, kültüre dair olan ya da kadim geleneğe dair olan bilgilerin burada bir ehemmiyeti, bir kıymeti yok aslında. Tabi bu bağlamda kendi içerisinde bir tezat teşkil eder. Yani kendisi de neticede rasyonalist aklı bir önceki nesilde kabul etmeyip onu terk edip yeni bir akletme mekanizması geliştirmeye çalışır. Yani bir binanın yapısı gibi temeli, birinci katı, ikinci katı yoktur. Her temel ya da her kat ya da her seviye kendince aynı eşit kabul ediliyor. Bu anlamda tecrübi bilgi de bir kıymet taşımıyor, değer taşımıyor. Yani kişisel tecrübe, insan tecrübesi. Burada bu bilgiyi elde etmek için, yani deney ve gözlem dediğim hadise burada sadece bir karşılık olarak, isim olarak kullanılıyor. Ama bu rasyonalite içerisinde, yani akılcılık prensibi içerisinde buna yer verilmiyor. Tabii bu tanımlar, bizim için rasyonalizm tanımları İslam'ı anlamada, İslam'ı anlamlandırmada, vahyi anlamada ve vahyi anlamlandırmada kıymet kazanacak. Bu söylemiş olduklarımız da zaten onların kabul etmiş olduğu veriler karşılığında, yani biraz önce söylediğimiz bilginin doğruluğunun duyu ve tecrübeye dayanmaması hali, duyu dediğimiz hissiyatı kapatmadır. Bu hissiyatın karşılığında da tabii bilimsel veriler çerçevesinde vahye yer yoktur. Çünkü vahiy dediğim şey soyut bir kavramdır. Burada daha çok somut üzerinden hareket edilecektir. Tecrübe olunmadan, yani tecrübi olma burada bir anlam kazanmayacaktır. Bu sebeple vahiy ile mutlaka çakışacaktır. Yani rasyonalist düşüncede olan ya da kendini rasyonaliteye tabi kıldığını söyleyenlerin, bu sadece Kur'an vahiy için söylemiyoruz. Hı hı. Hak dinler bağlamında gelen bütün vahiy algıları için söylüyoruz. Yani bir kimsenin Tevrat ehli olması ya da Hristiyan olması, İncil ehli olması burada vahyin anlam karşılığını değiştirmiyor. Tabii orada bir artı tarafları var. Onlara göre söyleyelim bunu. Tabii bu Kur'an vahyin için geçerli değil. O da Tevrat ve İncil tahrif edilmiş ve insan eli değmiş, yani neticede rasyonalist aklın dokunduğu belgeler olduğu için burada biraz daha onlara göre anlam kazanabiliyor. Ama bizde tamamen Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu, nazil etmiş olduğu, Hazreti Peygamber'e bildirmiş olduğu vahiy olduğu için burada insan eli, insan müdahalesi sıfır, hatta sıfır bile çok rakam olarak. Yani burada zerre kadar bir müdahale söz konusu değil. Bundan dolayı...
Evet. Yani şunu mu demek istiyoruz? Vahiy çerçevesinde baktığımızda sadece akılla çözebileceğimiz bir mesele değil bu mesele.
Evet, kesinlikle bunu söylemeye çalışıyoruz. Çünkü...
Yani bazı şeylerde siz akledemezsiniz, bazı şeyleri siz bilemezsiniz.
Kesinlikle.
Dediği değil mi Allah-u Teala'nın?
İşte burası. Yani zaten bu program içerisinde yapmış olduğumuz izahlarda bu çıkacak karşımıza. Neticede Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin, yine bu biz buna kevni ayetler, yani kainata dair yaratılma ile ilgili olan ayetlerde, insanla ilgili olan ayetlerde, özel manada, sair ayetlerde birçok yerde Kur'an-ı Kerim'in aklı durdurduğunu göreceğiz. Yani akıl orada anlayamayacak seviyeye gelecek. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Yani Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz bir kitap mıdır? Hayır. Bizim aklımız o anlamaya yeterli değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zerre kadar şüphe yoktur buyuruluyor. Bakara suresinin hemen ilk ayetlerinde. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Bu şu demek. Yani Kur'an-ı Kerim'de zerre miktarınca herhangi bir şüphe bulamazsınız. Böyle bir şüphe yoktur. Eğer bir şüphe hali zuhur edecek olursa o Kur'an'ın değil, sizin aklınızda olan noksanlığın karşılığıdır. Çünkü biz müteal olan, Allah-u Teala'ya ait olan ve ondan bize nazil olmuş olan bir musafla, bir kitapla hemhaliz, onunla muhatabız. O yüzden bazen aklımızın yetmediği, bazen ileride bu anlaşılacak dediğimiz ayetler çıkacaktır. Ya bunlar hadislerde de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleri içerisinde de bazen hadis alimlerince tevakkuf dediğimiz, yani bu rivayeti biz şimdi çözemedik, mana itibariyle bir yere koyamadık. Ancak bunu daha sonraki dönemlerde anlayacak birileri çıkacaktır. Bu rivayet senet ve metin bakımından sahihtir. Bunda bir problem yoktur. biz anlayamadık deyip tevakkuf ettiğimiz yerler var. Yani bu insan aklının, yani işte Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğinin işte bugünden yarına, bugünden geçmişe bir kapsayıcılığı başardığını ve her döneme hitap ettiğini görmüş oluruz. Aslında bu bir Kur'an mucizesidir. Hı hı. Bu anlamda baktığımızda rasyonalizm duyularla, yani hissiyatla değerlendirmelere asla net bakmaz, onlara daima bir şüpheyle yaklaşır. Çünkü aklın vermediği, aklın kendisince tasdik etmediği bilgi kaynağına kaynak olarak yer vermez açıkçası. Yine burada tümden gelim yöntem olarak kullanılır. Yani genel ilkelerden özel ilkelere bir sonuç verilmeye çalışılır. Akıl ve mantık süzgecinden geçmediyse bir bilgi asla kabul edilecek bilgi değildir. Ve özellikle mistisizm gibi, işte gaybi ilimler gibi, duyular felsefesi gibi, yine sofistik bir takım karşılıklar bu rasyonalite içerisinde asla bilgi kaynağı ve değer kaynağı olarak yer almaz. Yani aslında akıl somut bir kavramda pozitif bir veriyle çalışır. Yani biz gördüğümüzle, duyduğumuzla, elimizde tuttuğumuzla, yani kendisiyle muhatap olduğumuz bize yansıyanıyla ne yaparız? Ona bir değer, bir anlam biçmeye çalışırız. İşte burada vahiy ile akıl dediğimiz hal sanki çatışıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılır. Yani neticede asla Kur'an bir vahiy bütünlüğü içerisinde bir çatışma, bir arıza, bir sıkıntı yaşamaz, yaşatmaz. Akıl da anlamada Kur'an-ı Kerim'i anlayabildiği kadar anlar ve her dönemde başka bir anlam kalıbıyla insana bir kazanım verir. Mutlaka verir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği burada karşımıza çıkar. Tabii bu insanlar, rasyonalist düşünen insanlar, özellikle Allah ile kul arasında olabilecek olan bağ üzere düşünmezler. Çünkü onlarda din ve diyanet kavramları, Allah kavramı, vahiy kavramı, bunlar aslında soyut kavramlardır ve bu kavramlar üzerinde düşünülecek şeyler olmadığı için, biraz önce söyledik, beş duyu organına hitap etmediği için, gözle görmedik, kulakla duymadık, hissetmedik vesaire olmadığı için ne yaparlar? Burada bunu anlama ya da anlamlandırma, yani akılla ona mana biçme haline değil, reddetmeye giderler. Yani işin buradaki rasyonalitenin aşırı tarafı artık aklın almadığı, aklın kabul etmediği şeylerin reddidir. Bugünkü modernist manada Hazreti Peygamber'in mesela özelde ayetlere de bunlar yapılıyor. Özelde Hazreti Peygamber'in hadisleri üzerinden rasyonalist anlamda bazı ifadeler, işte bu peygambere yakışan söz değildir, bu akıl alacak bir karşılık değildir, İşte bir rivayeti öne çıkarıp polemik yapan, işte bu rivayet olur mu böyle şey deyip, o rivayeti akıl çerçevesinde yaklaşıp değerlendirme yapıp bir red kültürü oluşturulmaya çalışılıyor. Bugünün ülkemizde yapılmaya çalışılan, özellikle bugünümüzün ülkesinde yapılmaya çalışan, özellikle Hazreti Peygamber'in rivayetleri direkt inkardan ziyade bir red kültürü oluşturup arkasına tumturaklı bir takım ifadelerle, özellikle metinler üzerinden cümleler sarf edilerek rivayetleri akıl süzgecine tabi tuttukları söylenip ortadan kaldırma çalışmaları. Yine inkara gidiyor aslında.
Acaba böyle söylenmiş mi?
Böyle söylenmiş mi?
O fitneyi sokuyorlar.
Yani bizim hadis usulü dediğimiz ilimler içerisinde, hadis usulü ilimler içerisinde özellikle raviler üzere, rivayeti aktarma üzere, yani bir rivayetin bir üst perdeden, şöyle söylesek daha net anlaşılır, Hazreti Peygamber'den rivayeti dinleyen sahabinin daha sonrası tabiun tabakasına ve ardından da etba-u tabiin tabakasına bir hoca-talebe ilişkisi, bir ders hüviyetinde, ki bu bir meclis hareketidir zaten, bir ders hareketidir. Asla, çok af buyurun, bir dedikodu, bir kıyrukal, yani boş boğazlılığın karşılığı değildir hadis nakletmek. Burada bir ilmi operasyondan bahsediyoruz. Yani bir hocanın ders halkası içerisinde, ders grubu içerisinde öğrencisine sistematik anlamda vermiş olduğu bir rivayeti, ki o da öyle almıştır onu, nakletmesinin karşılığında bir hadis eğitim medresesi oluşur, meclisi oluşur. Bu meclisin karşılığında bir eğitim öğretim faaliyeti gerçekleşir. Yani bugünkü marif sistemde yapılan gibi. Yani öğrenci vardır, hoca vardır, bir sistem vardır. O sistem üzerinden bir çalışma vardır. Yani işte sokakta, işte ben Ahmet abiden duydum, Mehmet abiden duydum tarzı rivayetler değildir bunlar. Şöyle kısa bir örnek vereyim. Çok da uzaklaşmak istemiyorum konudan. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz rivayetlerini incelediğimiz zaman, bugün Kütüb-i Tisa diye özelde bildiğimiz ortalama 65 bin kadar rivayet vardır içerisinde. Yani Hazreti Peygamber'den naklen. Bunların tekrar olan rivayetlerini çıkarırsak bu sayı 42-43 bin civarına düşer. Bu rivayetleri nakleden ravilere baktığımızda bu sayı binlere kadar düşer. Yani Hazreti Peygamber'den rivayet nakleden sahabe ravi sayısı binlere kadar düşer. Yani en iyi rakam 1300 kullanılır. Hı hı. Bu da Hazreti Peygamber'i veda haccında, biz yuvarlak söyleyelim, 130 bin kişi dinlediyse %1'i kadar bir rakamdır. Yani sahabenin Hazreti Peygamberi hayatına tatbiki her haliyle, her noktasıyla gerçekleşmiştir. Ama iş bunu ilmen aktarmaya gelince o zaman burada ayrı bir operasyon gerçekleşmiş, bir hoca talebe ilişkisi oluşmuş.
Ashab-ı Suffa bunlar daha orada başlamış ki
orada 130
binden
1300'e
kadar daha orada düşmüş.
Kesinlikle bu çok önemli bir rakamdır. Yani evet. Baktığımızda o %1'e yakın bir
değil. Yani bunu bilmiyorum, yanlış bir ifade kullanmış olur muyum ama önüne gelen Hazreti Peygamber şunu söyledi dedirtmemişler.
Hatta şöyle söyleyeyim, sizi desteklesin bu. Biz Hazreti Peygamber'den 7 sahabinin muksirun dediğimiz binden fazla nakline imza atmış ravilerimiz var. İşte Ebu Hureyre gibi, Ayşe annemiz gibi, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Amr bin As gibi. Bunlar Hazreti Peygamber, Nesb-i Malik gibi. Hazreti Peygamber'i hayatta 7-24 takip etmiş, onunla mesai geçirmiş. Mescid-i Nebi'de var olmuş, onlarla beraber kalmış. İnsanlardan bahsediyoruz. Yani bir Hazreti Ebu Bekir'e baktığımızda, bir Hazreti Ömer'e baktığımızda, ki Hazreti Ebu Bekir Hazreti Peygamber'in çocukluğundan beri yanında olan, yani vahyin kendisine ikra olmadan öncesiyle Hazreti Peygamber'i tanıyan ve ilk Müslümanlardan olmasıyla da herkesin önüne geçmesiyle bilinen ve Hazreti Ebu Bekir'in rivayetlerine baktığımızda bu rivayet sayısı 150-300 arasında değişiyor. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hem rivayet nakli döneminde yaşamamış, hem bulunduğu hilafet döneminde halifelikle ilgili işleriyle meşgul olmuş, bu işin ilmi boyutunu Ashab-ı Suffa'ya bırakmış. Hazreti Ömer de böyle. 12 yıllık bir iktidarı, 12,5 yıllık bir iktidarı var. Yine onun da rivayet sayısı 150-200'lerden yukarıya çıkmamış. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bunu ilim olarak dert etme meselesi. Hazreti Peygamber'e işte Abdullah bin Abbas amcasının oğlu geldiğinde, Hazreti Peygamber'e Ebu Hureyre geldiğinde, yine Cabir İbni Abdillah geldiğinde, yani ben sizin ilmi olan iştiyakınızı biliyorum diyor Peygamberimiz. Bu bir iştiyak meselesi, bir katkı meselesi. Ama hiçbirinde Hazreti Peygamber'e böyle olma ihtimalliliğiyle rivayet naklini görmüyoruz. Varsa söylüyor, yoksa söylemiyor. Yani burada bazı rivayetlerin değerlendirilirken işte akıl süzgecinden geçirildiğinde biz hadis alimlerinde aklı değerlendirme yöntemi olarak 3. 4. sıraya koyduklarını görüyoruz. Mesela metni rivayete arz ettikleri zaman, yani o metnin sıhhatini araştırdıkları zaman önce Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de buna bir aykırı bir ayet, bunu zemmeden, bunu nakzeden, bunun yanlış olduğunu söyleyen bir ayet var mı bu ifadeyi diye önce oraya bakıyorlar. Yani önce Kur'an-ı Kerim bizim terazimiz. Sonra sahih sünnete bakıyorlar. Yani herkes tarafından bilinen, herkesin uyguladığı, herkesin hayatına tatbik ettiği sünnete bakıyorlar. Bu olmazsa elimizdeki tarihi düşünceler, tarihi bilgiler, tarihi veriler, yani o dönem içerisinde bunlar gerçekleşmiş mi, vesikalara bakılıyor. Akıl sonrasında işin içerisine giriyor.
Evet.
Neden? Yani neticede biz zaten bir akıl kullanıyoruz ama bir rasyonalite anlamında değerlendirme ifadesi olarak kullanmaya başladığımızda akıl egöreliğe başlıyor. Yani size göre akıl, bana göre akıl, diğerine göre akıl, ona göre akıl. O zaman bir nisbilik oluşuyor. Yani kişiye göre değerlendirme yöntemleri oluşuyor. İşte ortada bir rivayet varken o rivayet, işte malum günümüzde bazen birileri özellikle işte Ayşe annemizin evliliği ile alakalı olsun, yine işte malum o süt ile ilgili olan ilaç yapımında kullanılan hadise ile ilgili olsun, bir hadiseyi yorumlarken kendi akıl süzgecini esas aldığında işte rasyonalist davranmaya başlıyor. Yani kendi aklını öne geçiriyor ve elindeki metni o metin olarak görüp, sadece bir tekst olarak, bir ifade metni olarak görüp kontekstinden, yani o rivayetin söylendiği bağlamdan, biz buna sebebi vürut diyoruz, uzaklaştırdığında akıl öne geçmiş oluyor. Akıl öne geçtiği zaman da anlaşılmayan haller ortaya çıkıyor. Bugün mesela tıp bilimini incelediğimizde belki doktorlarımız diyecektir ki ya sen oraya karışma, ama ben sadece bir örnek için söyleyeyim. Şimdi kimyevi bir sürü ilaç yapılıyor. Her ilaç mutlaka bir kimya laboratuvarından çıkıyor. Yani kimse evinin mutfağında herhalde ilaç yapmıyor. Ya da ne bileyim balkonda bir ızgara yapalım, şuradan bir ilaç çıkaralım diyeni yok diye düşünüyorum. Bir kimyevi bir laboratuvar işi bu. Yani laboratuvarda kullanılan amonyaklar, sülfürler, sülfürik asitler ya da oradaki alkali maddeler, alkol vesaire gibi. Bunlar İslam'a göre baktığımızda, şimdi ben akılla düşünecek olursam alkol haram diyeceğim. O zaman idrar, işte amonyak idrar nevindendir, necis diyeceğim. Ama bakıyorsunuz işte ilacın içerisinde bir miktar bulunuyor. Peki bu ne hale getirecek bunu? Yani şimdi biz olayın mutfak boyutunu bilmediğimiz zaman, hadisin mutfak boyutu usuldür. Bunu bilmeyince kendi akıllarını usul edip önümüze çıkmaya başlıyor ve yeni bir metodoloji, adına da bunu söylüyorlar, yeni bir usul geliştirmeye çalışıyorlar. Sanki bundan uzak kalınmış gibi. Peki niçin rasyoneliteden bu tarafa girdik? Çünkü bizim İslami ilimlerde rasyonel duruşun, yani akıl kullanımının Kur'an ve sünneti anlama, anlamlandırmada amaç değil araç olarak karşımıza çıktığını göreceğiz. Bu da inşallah diğer programlarda değineceğimiz
İnşallah
meselelerden
hocam.
Olacak.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz inşallah.
Ben teşekkür ediyorum.
Eyvallah. Önümüzdeki hafta inşallah bu meseleleri konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Diyelim. Dostlardan müsaade isteyelim. Hoşça kalın efendim.